Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 19 İsven 1403, Hicri Gameri 8 Ramazan 1446 ve Miladi Takvimle 9 Mart 2025 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları Ramazan özel programı dinleyicilerle baş başa ve hidayet hadisini dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, zorba devrimlerin müzakere ısrarı kendi taleplerini kabul ettirme amaçlıdır, İran bunu reddedecektir açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, birlik ilk ve son sözü söyler açıklamasında bulundu. Irakçı'dan Trump'ın iddia edilen İmam Hamine'ye mektubuna tepki geldi. Sistan ve Beluçistan eyaletinde 9 kişilik 2 terör ekibi imha edildi. Ve Şeyh Naim Kasım, Nasrullah'ın cenaze törenine katılanlara teşekkür etti. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi devlet yetkilileri yaptığı görüşmede bazı büyük güçlerin müzakere konusundaki ısrarlarının sorunları çözme amacı taşımadığını, aksine kendi isteklerini dayatmak için bir araç olarak kullanıldığını belirterek, İran İslam Cumhuriyeti bu tür talepleri kesinlikle kabul etmeyecektir dedi. Ayetullah Hamine'yi Batı uygarlığının temel değerlerine bağımlı olunamayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. Siyasi ve ekonomik meselelerimizde Batı'nın maddi uygarlık temellerini takip edemeyiz. Batı uygarlığının elbette bazı faydaları vardır, bundan şüphe yok. Dünyanın herhangi bir yerinde, ister Batı'da ister Doğu'da bize fayda sağlayacak bir şey varsa onu öğrenmeli ve kullanmalıyız. Ancak Batı uygarlığının temel değerleri yanlıştır ve İslam'ın prensipleriyle çelişmektedir. Ayetullah Hamine'yi Batı'nın çifte standartlarını eleştirerek şunları belirtti. Batı'nın çifte standartları onların uygarlığının gerçek yüzünü açığa çıkarmıştır. Özgür bilgi akışından bahsediyorlar ama gerçekten böyle mi? Bugün Batı'da gerçek anlamda bir bilgi özgürlüğü var mı? Batı'ya ait sosyal medya platformlarında Şehit Kasım Süleymani, Seyyid Hasan Nasrullah veya Şehit Haniye gibi isimleri açıkça yazabilir misiniz? Filistin ve Lübnan'daki zulümlere karşı sesinizi yükseltebilir misiniz? Nazi Almanya'sında Yahudilere yönelik iddiaları sorgulayabilir misiniz? İşte onların sözde bilgi özgürlüğü bugün Batı uygarlığı kendi iç yüzünü ifşa etmiştir. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Nizam yetkilileriyle İslam devriminin yüce lideriyle yapılan görüşmede halkın sorunlarını çözmede birliğin önemine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nizam yetkilileriyle İslam devriminin yüce lideriyle yapılan görüşmede halkın sorunlarını çözmede birliğin önemine vurgu yaparak şunları belirtti. Birlik ilk ve son sözü söyler. Halkın sorunlarını çözmek için el ele vermeliyiz. İran Presi'nin haberine göre bu görüşmede Mesut Pezeşkiyan yetkililer arasında işbirliği ve dayanışmanın gerekliliğine değindi ve zorluklarla karşılaşıldığında sabır ve tahammül göstermesi gerektiğini vurguladı. Bu toplantı ülkenin genel meseleleri ve sistemin genel politikalarını ele aldı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan halkın sorunlarını çözmek için daha fazla birlik ve işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yetkililer arasındaki ayrılık ve anlaşmazlıkların tehlikelerine dikkat çekti ve zorluklarla karşılaşıldığında sabır ve tahammül gösterilmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı, birlik içinde olan ve bir imamın önderliğinde hareket eden bir milleti hiçbir gücün yenemeyeceğini belirtti. Ayrıca düşmanların tehditlerine de değinerek onlar karşısında geri adım atmamız gerektiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı bu görüşmedeki açıklamaları iç ve dış zorluklar karşısında ulusal dayanışma ve birliği güçlendirmek için bir çağrı olarak değerlendirilebilir. Ülkenin çeşitli tehditler ve baskılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde bu tür mesajlar düşmanlara karşı birleşik ve dirençli bir cephe oluşturmaya yardımcı olabilir. Ayrıca yetkililer arasındaki ilişkilerde sabır ve tahammül vurgusu, gerilimlerin azaltılmasına ve ülke yönetiminde etkinliğin artmasına yol açabilir. İran Dışişleri Bakanı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'ne bir mektup gönderdiği iddiasına tepki göstererek Tahran'ın henüz böyle bir mektup almadığını açıkladı. Taslim Haber Ajansı'na göre Seyit Abbas Irakçı, cumartesi gecesi İslam devrimi rehberiyle sistem yetkililerinin Ramazan buluşmasında Trump'ın mektup gönderme iddiasına yanıt olarak şunları söyledi. Biz de öyle duyduk, henüz bir şey almadık. Dışişleri Bakanı bu açıklamalarını İran Radyo ve Televizyon Haber Ajansı muhabirinin bir mektubun yolda olduğu ve bazı konuşmalar yapıldığı söylendi ifadesine yanıt olarak yaparken şunları ekledi. Zorlama anlamına gelen bir müzakerenin altına asla girmedik ve girmeyeceğiz. Amerikan Başkanı çarşamba günü bir mektup yazdığını ve İran'a müzakerelere davet ettiğini iddia ediyor. Bu raporların ardından Birleşmiş Milletler'deki İran İslam Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği medyaya Trump'tan herhangi bir mektup almadıklarını bildirdi. Ayetullah Hamenei Ramazan ayında yetkililerle yaptığı görüşmede şunları vurguladı. Bazı zorba hükümetlerin müzakereler konusundaki ısrarı sorunları çözmek için değil, kendi beklentilerine dayatmak içindir. İran İslam Cumhuriyeti kesinlikle onların beklentilerini kabul etmeyecektir. Doğu bölgesindeki terörist ve tekfirci gruplara mensup 9 kişilik 2 silahlı ekip herhangi bir güvenlik karşıtı eylem, taciz veya sabotaj eylemi gerçekleştirmeden önce Sistan ve Beluçistan'ın güneyinde yakalandı. İran Devrim Muhafızları, Kara Kuvvetleri, Kudüs Karargahı, Halkla İlişkiler Birimi birkaç ay önce başlayan ve halen devam eden Büyük Şehitler Güvenlik Tatbikatı kapsamında Kudüs Karargahı Güvenlik Koruyucuları, Eyalet İstihbarat Genel Müdürlüğü, Selman İstihbarat Örgütü ve Sistan ve Beluçistan, İran polisinin gece gündüz yoğun ve karmaşık istihbarat ve operasyonel çabaları sonucunda Doğu bölgesindeki terörist ve tekfirci grup para mensup 9 kişilik 2 silahlı ekibin herhangi bir güvenlik eylemi, güvenlik karşıtı eylem, taciz veya sabotaj eylemi gerçekleştirmeden önce Sistan ve Beluçistan'ın güneyinde yakalandığını duyurdu. Bu teröristlerin gizli sığınaklarından önemli miktarda silah, savaş mühimmatı, iletişim ekipmanı ve malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan bu terörist grupların hedefi bölgede güvensizlik yaratmak, toplumda korku ve panik oluşturmak, Sistan ve Beluçistan'ın güneyindeki kalkınma ve imar sürecini baltalamaktı. Yakalanan ekiplerden bazı üyeler söz konusu gruplar tarafından 4 ay boyunca sınırın ötesinde eğitilmiş ve ülke içinde operasyonel eylemler gerçekleştirmeyi bekliyordu. Bu terör ekiplerinin imhası yalnızca İran Silahlı Kuvvetleri için bir güvenlik başarısı olarak değerlendirilmekle kalmıyor. Aynı zamanda terör gruplarına ve destekçilerine İran'ın güvenlik tehditleri karşısında asla teslim olmayacağına dair güçlü bir mesaj olarak da görülebilir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, Bloomberg haber ağına verdiği röportajda, Batı'nın yaptırımlarının İran'ın nükleer programını geliştirmesini engellemediğini itiraf etti. Peki nasıl? Batı'nın İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik yaptırımları 1979'da İslam devriminin zaferinden sonra başladı. Amerika ve Batılı ülkeler ağır yaptırımlar uygulayarak İran'ın barışçıl nükleer programını geliştirmesini engellemeye çalıştı. Ancak İran tamamen yerli bilim insanlarına güvenerek dikkat çekici başarılara imza attı. Dünya çapında ağır su kalitesinde birinci sırada. Nükleer başarılar alanında dünya çapında beşinci sırada. Nükleer bilim alanında en iyi 5 ülke arasında. Nükleer güç reaktörlerine sahip 32 ülke arasında. Tam nükleer yakıt döngüsüne sahip birkaç ülkeden biri. Organik ve nükleer kimya alanında bilim üretiminde dünyanın en iyi 15 ülkesi arasında yer alma. Bunlar İran'ın yaptırımlara rağmen nükleer ilerlemede elde ettiği başarıların bir kısmıdır. Uluslararası Paralimpik Komitesi Dünya Kadınlar Günü arifesinde İran'ı kadın paralimpik sporunun gelişiminde dünyanın en iyi ülkesi olarak tanıttı. Peki bu başarı nasıl elde edildi? İranlı kadınların paralimpik oyunlarına ilk katılımı İslam devriminin zaferinden sonra 1992 Barcelona'da gerçekleşti. 2024 Paris Paralimpik oyunlarında İran'dan 5 farklı branşta 12 kadın sporcu yer aldı ve bu sporcular 7 madalya kazandı. İranlı kadınların Asya Paralimpik oyunlarındaki katılımı da dikkat çekici bir artış gösterdi. Filistin Hükümeti Enformasyon Ofisi Başkanı Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Siyonist rejimin Filistinli kadınlara karşı işlediği suçlarla ilgili çarpıcı istatistikler yayınladı. Rapora göre 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak 2025'e kadar 12.316 Filistinli kadın Siyonist işgalciler tarafından şehit edildi. Bu süre zarfında 13.901 Filistinli kadın eşlerini ve aile reislerini kaybetti. 17.000 Filistinli anne çocuklarını kaybetmenin acısını yaşadı. Siyonist rejimin saldırıları sonucu 2.000 Filistinli kadın ve kız çocuğu sakatlandı veya uzuvlarını kaybetti. Onlarca Filistinli kadın esir Siyonist işgalcilerin hapishanelerinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Ancak şaşırtıcı olan kadın haklarını savunan kuruluşların ve feminist hareketlerin Siyonist rejimin bu vahşetine karşı somut bir eylemde bulunmamış olmalarıdır. Hamas hareketi sözcüsü Mısır ve Katar arabulucularının ateşkes anlaşmasının ikinci tur müzakerelerini tamamlama yönündeki çabalarının devam ettiğini belirterek bu sürece katılmaya hazır olduklarını duyurdu. İran'ın Filistin Şahap Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre Abdüllatif el-Kanuni, Hamas'ın Filistin halkının taleplerini gerçekleştirmek için ikinci tur müzakerelere katılmaya tamamen hazır olduğunu vurguladı. Kanuni, ikinci tur müzakerelerin başlamasına yönelik olumlu işaretler görüldüğünü söyledi. Tüm tarafları Gazze şeridine insani yardım ulaştırılması ve Filistin halkının kuşatmasının kaldırılması için daha fazla çaba göstermeye çağıran Kanuni, Hamas'ın Kahire'ye gönderdiği heyetin ikinci tur müzakerelerin başlamasına yönelik yöntemleri, işgal rejimini taahhütlerini yerine getirmeye zorlama mekanizmalarını ve Arap Liderler Zirvesi'nin kararlarının uygulanmasına yönelik yöntemleri incelediğini ifade etti. Hamas ile Siyonist rejim arasındaki ateşkes anlaşması 19 Ocak 2025 pazar sabahı yürürlüğe girdi. Anlaşma her biri 42 gün süren 3 aşamadan oluşuyor ve bu aşamalar boyunca anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşamaların uygulanmasına yönelik müzakereler yürütülecek. Gazze'deki Siyonist esirlerin aileleri Tel Aviv'de düzenledikleri gösteride işgalci rejim ile Filistin direniş arasındaki esir takası anlaşmasının tamamen uygulanmasını bir kez daha talep etti. İrna'nın haberine göre Siyonist esirlerin aileleri bu gösteride olağanüstü bir durumdayız ve bir hafta içinde savaş yeniden başlayabilir. Bu savaş esirlerin ölümüne neden olacak açıklamasında bulundu. Aileler, işgalci rejimin başbakanı Netanyahu'nun esir takası anlaşmasının tamamen uygulanmasını engelleme çabalarına dikkat çekerek şunları vurguladı. Netanyahu, onların hayatını kendi çıkarları doğrultusunda bir satranç taşına dönüştürdü ve kasıtlı olarak müzakerelerde kriz yaratarak savaşı yeniden başlatmaya çalışıyor. Siyonist esirlerin aileleri, savaş esirlerin serbest kalmasını sağlamayacak, aksine onların ölümüne yol açacak. İsrail savaş halindeyken Netanyahu yolsuzluk davalarıyla ilgili mahkemeye hesap vermekten kaçınmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Aileler, esir takası konusunda bir anlaşma tek seferde esirlerin hayatını kurtarabilir dedi. Bu da New York Times gazetesinin haberinde savaş sırasında 41 esirin öldürüldüğünü bildirdi. Ünlü Arap dünyası analisti Donald Trump'ın müzakerelere yönelmesinin hükümetin ve elçisinin Arap aracılar vasıtasıyla Hamas'a şartlarını dikte ettirme konusundaki umutsuzluğunun bir sonucu olduğunu söyledi. Pars Today'in haberine göre ünlü Arap dünyası analisti Abdulbari Atvan, Amerika'nın Hamas ile doğrudan müzakerelerinden dolayı sarhoş olan ve Trump'ın hükümetini yaklaşım ve politikasındaki değişiklikten bahseden bazı Arap ülkelerinin davranışlarına şaşkınlığını ifade ederek, Trump'ın müzakerelere yönelmesinin hükümetin ve elçisinin Arap aracılar veya tehditler yoluyla Filistin direnişine şartlarını dikte etme konusundaki umutsuzluğunun bir sonucu olduğunu ekledi. Yemen'deki Ensarullah Hareketi tarafından desteklenen Sana hükümeti, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist rejime karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatmaya tamamen hazır olduğunu belirtti. Yemen'deki Ensarullah Hareketi tarafından desteklenen Sana hükümeti cumartesi gecesi yaptığı açıklamada Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist rejime karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatmaya tamamen hazır olduğunu ve bu eylemi kendileri için dini ve ahlaki bir görev olarak gördüklerini vurguladı. Bir protestocu Londra'daki Elizabeth Kulesi'ne tırmanarak Filistin bayrağını dalgalandırdı ve Filistin'in özgürlüğü sloganları attı. Öte yandan Hizbullah Genel Sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Seyyid Haşim Safiyeddin'in milyonların katıldığı cenaze töreni kadınlara bir mesajla teşekkür ve takdirlerini iletti. Ve sırada son haberimiz var. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı merkez, ülkenin kıyı bölgelerine yönelik son saldırılarda 1018 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 745'inin sivil olduğunu açıkladı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 İsvan 1403, Hicri Kameri 9 Ramazan 1446 ve Miladi 9 Mart 2025 Pazar. ...12 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 İsvan 1391 tarihinde Ayetullah Seyyid Müçteba Musevi Lari vefat etti. İran'ın önde gelen din alimlerinden olan Ayetullah Lari Hicri Şemsi 1314 yılında İran'ın Lar kentinde dünyaya geldi. Daha sonraları dünyada İslami bilimleri yayma merkezi adını taşıyan Kum kentinde yurt dışında İslami kültürü yayma merkezini kurdu. Bu merkez Ayetullah Lari'nin kaleme aldığı eserleri başta almak üzere İslami eserleri yayımlamaya başladı. Bu merkezin yayımladığı eserler dünyadaki İslami dernekler ve merkezlerin talebi üzerine onlara hediye olarak gönderiliyor. Yedi yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 İsvan 1396 tarihinde İranlı göz hekimliğinin babası lakabını alan Profesör Doktor Ali Esker Hodadüst vefat etti. Profesör Doktor Hodadüst Hicri Şemsi 1341 yılında Johns Hopkins Üniversitesi'nde göz hekimliği bölümünün ilk yabancı asistan unvanını kazandı ve 3 yıllık asistanlık döneminde en iyi asistan olarak seçildi. İran oftalmolojisinin babası 1962 yılında Johns Hopkins Üniversitesi göz hastalıkları ana bilim dalına ilk ve tek yabancı asistan olarak kabul edildi. Ve 3 yıllık asistanlığı sırasında Wilmer Oftalmoloji Merkezi'nde en iyi asistan olarak tanındı. Doktor Hodadüst öğrenimini tamamladıktan sonra Johns Hopkins Üniversitesi'nin önerisine rağmen İran'a gitti ve 1967 yılında İran'da İlk başarılı kornea nakli bu cerrah tarafından gerçekleştirildi. Doktor Hodadüst çok sayıda bilimsel makalesi ve çeşitli alanlardaki kapsamlı araştırmalarının yanı sıra tedavi kalitesi ve cerrahi tedavi konusundaki deneyimiyle ün kazanmış olup kornea yüzey bozuklukları alanında temel araştırmalar yapmış olması nedeniyle kornea nakillerinde graft reddi mekanizmasına onun anısına Hodadüst hattı adı verildi. ...21 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 İsvan 1382 tarihinde İranlı şair ve İran devrim edebiyatının önemli isimlerinden Nasrullah Merdani vefat etti. 23'te 1323 tarihinde Kazerun'da doğan Merdani, Hafız Firdevsi ve şair arkadaşı Muhsin Pezeşkiyan'ın etkisiyle şiire ilgi duymaya başladı. Üslubu daha çok epik ve devrimci olup epik gazel üslubunun kurucusu olarak anılır. Önemli eserlerinden biri de İran'da yılın en iyi kitabı seçilen Hunname Hak'tır. Kültür ve edebiyat alanında geniş faaliyet gösteren ve devrim edebiyatının yaygınlaşmasında önemli rol oynayan Merdani, bu nedenle edebiyatın kalıcı ismi olarak seçildi. ...593 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Ramazan 853 tarihinde astronomi biliminde önde gelen bilim adamı Ulugh Beg vefat etti. Hicri Kameri 796 yılında İran'ın batısındaki Zencan kentinde Sultaniye'de dünyaya gelen Ulugh Beg, Timurlular silsilesinin kurucusu Timur'un sarayında yetişti. 16 yaşındayken o dönemin İran'ın denetimindeki Maveraünnehir kaymakamlığına seçildi. Ulugh Beg'in Timur'un aksine ülkeleri ele geçirme alışkanlığı yoktu ve daha çok okumak ve araştırmaya büyük ilgi duyardı. Ulugh Beg'in diğer önemli girişimlerinden biri de Hicri Kameri 828 yılında Semerkant kentinde 3 katlı bir rasathanayı inşa etmekti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Türkiye'de kadına yönelik şiddet alarm veriyor. En fazla vaka İstanbul'da.
Yeni mesaj.
Bankalar kârda, vatandaş borç batağında.
Ve Yeni Asya.
TÜİK pazara gelsin.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol, 7 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde iktidar silkeliyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İktidar CHP'li belediyeleri silkeliyor, SSK borçları için televizyon ekranlarında emir vermişti fakat bu silkeleme işlemine yargı da eşlik ediyor. Zaten Cumhurbaşkanlığı sisteminin uluslararası hukuki belgelerde yer alan bir özelliği yargıyı siyasallaştırmasıdır. Sadece soruşturma aşamasında emir ve talimat vererek değil, niteliğe cümlece bilinen mülakatlarla hakim ve savcı atayarak ve HSK eliyle, hakim ve savcılar hakkında işlem yaparak. Halbuki yargının tarafsız olması ancak liyakate dayalı sınavların sağlayacağı çoğulcu içerikle mümkün olur diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Belediyeler hakkında açılan yolsuzluk soruşturmaları hakkında bu aşamada hiçbir şey diyemem. İçeriğini ancak dosya ortaya çıktığında göreceğiz. Ancak iktidar kendi belediyeleri ve taraftarları hakkında azami toleransı gösterirken, hatta meclise gelmiş yolsuzluk iddiaları yargıdan kaçırırken, muhalefet belediyelerini ince elenip sık dokuduğu besbelli. Erdoğan'ın siyasi rakiplerini yargı eliyle tasfiye etmek istediği de belli. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri, AK Parti dönemine ait yolsuzluk iddiaları hakkında dosyalar hazırlamıştı. Bunların bir kısmına İçişleri Bakanlığı el koydu. Bir kısmını belediyeler doğrudan savcılıklara ilettiler ama dosyalar koridorlarda kayboldu veya evrak mahzeninde bekliyor. Dahası Ocak 2016'da Davutoğlu hükümeti Avrupa Birliği ile vize muafiyeti için anlaşmıştı. Bunun için Türkiye'nin 72 konuda düzenleme yapması gerekiyordu. Düzenlemeler yapılmış, sadece 6 şart eksik kalmıştı. Bunlardan biri yolsuzlukla mücadele kanunlarının çıkarılmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan en kısa zamanda bu şartların yerine getirileceğini söylemişti. 6 yıla yaklaşıyoruz, hala çıkmadı. Dünya Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk algısı indeksinde 2012 yılında 4.9 puanla 54. sıradaydık. Yunanistan ve İtalya'dan iyi durumdaydık. 2024 yılında ise aynı indekste 34 puanla 115. sıraya düştük. Siyaset nihayet bir güç kavgasıdır. Onu haksızlıktan engelleyecek olan kuvvetler ayrılığı ilkesi ve bu ilkenin en önemli ayağı olan bağımsız ve tarafsız yargıdır. Ama gelişmekte olan ülke aşamasındaki bütün toplumlar gibi bizim siyasi kültürümüzde de iki büyük zaaf ya da kusur var. Hukukun üstünlüğü bir değer olarak toplumsal hafızaya yeterince yerleşmemiştir. Geçmiş asırlardan gelen patrimonyal bir gelenek olarak iktidarın nimet dağıtması beklenir. Bizim parti iktidara gelirse ilkokul müdürlerini bile değiştirmesini bekleriz. İhaleler bize verilir. Türkiye'ye çok istediğimiz halde yatırım gelmemesinin de sebeplerin biri, hukuk devleti sorunlarının uluslararası raporlara geçmiş, bu derecede ağırlaşmış olmasıdır. Hangi hukuk devletinde kamu sınavları mülakat yoluyla bizdenlerin seçilmesi anlamına gelmektedir?
Cevher İlhan 7 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde süreç bir yığın muammayla muallel başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bilindiği gibi daha önce yine kardeşlik ve barış projesi gibi çeşitli isimler altında duyurulan süreçler akamete uğrarken 2009'daki sonuçsuz denemenin ardından ikinci dalga olarak 2012'de alayı vala ile ilan edilen çözüm süreci de 2015'te inkıtağa uğramasıyla neticesiz kalmıştı. Bu bakımdan en son 15 Temmuz hadisesi bahaneli 20 Temmuz OHAL darbesi antidemokratik ve hukuk dışı haksızlığın, hukuksuzluğun dayatıldığı vartada madem Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyor, o halde anayasayı ona uyduralım garabetiyle 2,5 milyon geçersiz oyun, oyun yine kanuna aykırı olarak geçerli sayıldığı 16 Nisan 2017 referandumuyla tek kişilik otoriter rejime öncülük eden Bahçeli'nin yıllar sonra 1 Ekim'deki terörist başı gelsin mecliste DEM grubunda konuşsun çıkışıyla büyük beklentilerle başlatılan sürecin akıbetine dair istifhamlar devam ediyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bu bakımdan gelinen safhada sadece Saray Bahçeli ile terörist başı arasında kotarılması, terörist başının PKK'nın silah bırakıp kendini lav etmesi talebine karşı iktidar cephesinden hangi vaatlerin verildiğinin daha baştan karanlıkta bırakılması çarpıklığı sürecin temel handikapları arasında geliyor. Çarpıkların başında tepeden talimatla bağımsızlığı ve tarafsızlığı berhava edilen yargının, iktidarın sopası haline getirilen yargı üzerinden muhalefete operasyonların sürdüğü, seçilmiş belediye başkanlarının yargısız infazla görevden alınıp yerlerine kayyım atanarak hapse atıldığı, siyasi iktidara en ufak bir eleştiride bulunan siyasetçilerin, gazetecilerin, sivil toplum temsilcilerinin apar topar tutuklandığı, bir tweetle pahalılıktan yakınan vatandaşların gözaltına alındığı, ifade ve basın özgürlüğünün ayaklar altına alınıp çiğnendiği vatirede, terörist başının garip bir biçimde ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmelerden dem vurup, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açtığı gerekçesiyle benzerleri gibi ömrünü tamamlayıp fesini gerekli kıldığı açıklaması geliyor.
Tahran Radyosu.
Öztin Akgüç 7 Mart tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde CHP'nin aday sorunsalı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP Cumhurbaşkanı'nın halk oyuyla seçilmesi sisteminden bu yana aday belirleme sorunsalı yaşıyor. Kronolojik olarak gelişmeler şöyle özetlenebilir. Yıl 2015, ülkede ilk kez halk oyuyla Cumhurbaşkanı seçiliyor. CHP, medya baskısı yönlendirmesiyle MHP ile ortak aday belirliyor. MHP'nin önerisi veya onayıyla Ekmelettin İhsanoğlu aday gösterilecek bir anlamda Erdoğan'ın seçilmesini garantileniyor. Olay siyasal tarihimizde Ekmelettin faciası olarak anılıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yıl 2019, CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu tarafından resen Muharrem İnce olarak belirleniyor. Biraz küçümseyen bir ifadeyle Muharrem İnce kürsüye çağrılarak adaylığı açıklanıyor. Partide ön seçim, eylem yoklaması yapılmadan Muharrem İnce'nin resen aday gösterilmesi, Kılıçdaroğlu'nun parti başkanlığında rakibini ekarte ettiği şeklinde yorumlanıyor. Genel merkezden destek görmediğinden de yakınan İnce Erdoğan'a karşı kaybediyor. Adaylık destek görmeme savı belki de İnce'nin partiden kopmasında, parti kurmasında başlıca etken oluyor. 2023 seçime yaklaşırken tek adam şahsım devleti, otokrasi, sultanizm, patrimonizm olarak çeşitli sıfatlarla tanımlanan Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemini alternatif olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem kamuoyunda savunulmaya başlanıyor. Bu amaçla daha sonra altılı masa olarak da anılacak demokrasi cephesi etiketiyle altı siyasal parti bir araya geliyor ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin geçişe yönelik anayasa taslağı hazırlanıyor. Taslağın kamuoyunda tartışılması, kamuoyunda destek aranması gerekirken altılı masa, demokrasi cephesi ortak aday gösterme kurulu haline dönüşüyor. Kılıçdaroğlu, İl başkanlarının desteğini alarak, aday olarak, adı geçenlerin de feragatini alarak, MYK kararı ile partinin adayı oluyor. Masanın desteğini de alabilmek için 38 vekillik ödün verilerek altılı masanın adayı oluyor. Ancak Millet İttifakı'nın tüm oyunu alamadığından seçimi yitiriyor. Zaten Cumhur İttifakı'nın rakip olarak tercih idi. Olası adaylar arasında kazanma ihtimali en zayıf olan Kılıçdaroğlu idi. Demokratik Teamül seçimi kaybeden partinin başkanının daha kesin sonuçlar açıklanmadan istifasıdır. Kılıçdaroğlu tüm seçimleri kaybetmesine karşın istifa etme bir yana, parti başkanlığını sürekli sürdürme tutkusu ile hareket etmiş, değişim, dönüşüm, sakin limana ulaşım gibi söylemlerle kurultaya değin idare etmiş, kurultayda adaylığını koyarak başkanlığı sürdürmeyi hedeflemiştir. Kurultay yenilgisinden sonra büro açarak parti aleyhine kullanılabilecek söylemlere başlamıştır. Son örnek, kurultayda parayla oy alındığı iddiası ile şaibe bulaştırmaya yönelmiştir. Soruşturma açılması sağlandıktan sonra tanık olarak çağrılan Hamza Çebi, bilgisi olmadığına ilişkin net ifade verirken, Kılıçdaroğlu parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız sükût ikrardan gelir, o zaman başka bir şey var demektir. Burada deyişiyle ikircikli, parti yönetimini kuşku, töhmet altında bırakacak davranış göstermiştir. İmamoğlu davaları hukuksal değil, siyasaldır. Kararın onaylanması Erdoğan'ın fayda, risk analizine bağlı onaylanırsa güçlü bir aday, İstanbul'da 3 kez galibiyet almış bir rakip. Saf dışı bırakılacak ancak tercih riskli. Yavaş'ın partinin adayı olarak seçimi kazanması olasılığı daha da artar. İmamoğlu'na ilişkin sürecin seçime kadar askıda bırakılacağını, adaylık başvurusu süreci sonlandıktan sonra kararın onanması, YSK'da İmamoğlu'nun aday olamayacağına karar vermesi de bir olasılıktır. CHP adaysız da kalabilir. CHP'nin tüm olasılıklara, kumpaslara karşı hazırlıklı olması gerekir. Erdoğan'ın başarısı büyük ölçüde CHP'nin aday sorunsalından kaynaklanmıştır. Kararın yasal, hukuksal olup olmadığı tartışılmadan alternatif planların da geliştirilmesi sağgörülü olur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kulluk ve ibadet ayı
Ramazan.
Değerli dinleyiciler, kulluk ve ibadet ayı Ramazan isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bu münasebetle hazırladığımız programımızı dinleyelim.
Ramazan ayı, kurak ve susuz bir çöle düşen yumuşak bir bahar yağmuru gibidir. Gelin hep birlikte ruhumuzu bu hayat veren yağmurla sulayalım. Bu ay, dertlerden ve sıkıntılardan kurtulmak için eşsiz bir fırsat sayılır. Ramazan'ın nurlu anları hızlıca geçse de, bu değerli anlar, Yüce Allah ile olan ahdimizi ve doğru yaşama biçimini hatırlatır. Bakara suresi 185. ayetinde şöyle buyuruluyor:
Ramazan ayı insanlara hidayet olan, doğru yolu gösteren ve hak ile batılı ayıran Kur'an'ın indirildiği aydır.
Bir ayın sultanı Ramazan, ibadetlerin baharıdır. Allah'ın rahmet kapılarının kullarına açıldığı ve kendimize gerçek dönüşümüz için eşsiz bir fırsat sunan aydır. Bu manevi günlerde hep beraber bu parlak ayın bereketlerinden ve faziletlerinden faydalanalım ve dua, ibadet ve zikir ile bu büyük misafirlikte Allah'a doğru adım atalım. Ramazan, ruhumuzu ve kalbimizi yenilemek ve Allah'a daha yakın olmak için çok iyi bir fırsattır.
بالشوق فتحنا الأبواب
يا رمضان يا رمضان
جئت فجأة الخير وطاب
يا رمضان يا رمضان
تنزل فيك الرحمات تغمرنا بالبركات ما أجملها لحظات أهلا أهلا رمضان.
إيران إسلام devriminin büyük lideri rahmetli İmam Hümeyni şöyle demiştir: Allah'ın ziyafeti kudret ve nur kaynağıdır. Yüce Allah kullarını davet etmiştir, ancak kul layık değilse bu şanlı ve muazzam makama giremez. Ramazan bizden cevap bekleyen ilahi bir ziyafet ayıdır. Yüce Allah bizleri içinde her türlü iyilik, fazilet ve manevi lezzetlerin bulunduğu özel bir ziyafete davet etmiştir. Ancak bu ziyafete kabul edilmenin şartı kalbin hazırlığıdır. Kirli kalplerle manevi zevkler ve ruhsal hakikatlere ulaşmak mümkün değildir. Kalplere çekilmiş karanlık perdelerin Allah'a yakınlığa engel olabilecek şekilde kalkması gerekir. Böylece o nurani ve muazzam ilahi davete katılabiliriz. Bu mübarek ayda ibadet, Kur'an okuma, sabah ve akşam duaları ve gerçek tevbe ile kalplerimizi günahların kirlerinden temizleyebilir ve Allah'ın rahmet kapılarını açabiliriz.
Bu muazzam ziyafete kabul edilmek ve oruç tutmanın bereketlerinden faydalanmak için üç temel ve gerekli unsura dikkat edilmesi gerekir. Bu üç unsur farkındalık, sevgi ve oruç tutma adabıdır. İlk aşama farkındalık ve bilgidir. Farkındalık ve bilgi, eğer bir insanın Ramazan'a bakışı derinlemesine ve bilinçli olursa, kesinlikle onun ruhu ve kalbi üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Aleyhisselam'a farkındalığın önemini şöyle belirtmiştir: Ey Ali, alimin uykusu cahilin ibadetinden daha değerlidir. Farkındalık ve bilgi bireyin arzusunu artırır ve manevi motivasyonlarını güçlendirir. Kur'an-ı Kerim'de rehberliklerinde düşünmeye büyük bir yer ayırmakta ve her zaman Allah'ı hatırlayan, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünen insanları övmektedir. Kur'an'ın ve Ehlibeyt aleyhisselam öğretilerinin düşünmeye verdiği önemin nedeni, düşünmenin gaflet perdelerini kaldırması ve insanı yeni hakikatlerle tanıştırmasıdır. Büyük müfessir Allame Tabatabai bu konuda şöyle demiştir. Her defasında Kur'an'ı okuduğumda yeni şeylerle karşılaşıyorum ve Kur'an bana yeni şeyler öğretiyor.
Ramazan ayından en iyi şekilde faydalanmanın bir diğer önemli noktası da ibadete duyulan sevgi ve hevesidir. Ramazan orucuna karşı insanın duyduğu ruhsal ve duygusal çekim bu ibadetin değerini kat kat arttırır. İman ehli insanlar orucu severler. Zira Allahu Teala bu ibadeti yerine getirmeyi emretmiştir. Onlar için oruç, kendilerinden geçme ve zorluklara katlanma alıştırmasıdır. Bu ayda insan oruç tutarak hayvani ve nefsani yönlerini azaltabilir, dünyevi bağların esaretinden kurtularak özgür ve hafif bir şekilde Allah'ın nurani yönüne doğru ilerleyebilir. Yüce İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnsanların en hayırlısı ibadeti seven kişidir. O, ibadeti kucaklar, ona sevgi gösterir ve bedenini ona adar. İmam Seccad aleyhisselam da Sahife-i Seccadiye'nin 45. duasında mübarek Ramazan ayının güzelliklerini şu şekilde tarif etmiştir. Selam sana ey en değerli anlar ve ey en güzel aylar. Selam sana ey dost ki varlığın kıymetli, yokluğun ise acıdır. Selam sana ey dost ki gelişin, yaratılışın sevincidir. Bu sözler kalpteki sevgi ve arzuyu, Ramazan orucunun önemini anlamak ve kalpli uyandırmadaki etkisini göstermektedir ve bizi bu ilahi farizayı yerine getirmeye daha çok teşvik etmektedir.
Ramazan ayından en iyi şekilde faydalanmanın bir diğer özelliği de oruç tutmanın adabına riayet etmektir. Her ibadetin adabına uymak o ibadetin güzelliğini ve mükemmelliğini artırır. Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, muhtaçlara sadaka vermek, dilimizi kötü sözlerden korumak ve insanlarla güzel bir şekilde iletişim kurmak, oruç tutmanın adabından bazılarıdır. İmam Seccad aleyhisselam, Ramazan ayındaki güzel dualarında, Yüce Allah'tan bu ayda uygun ibadetlerle meşgul olabilmesi için yardım istemiştir. O Hazret şöyle buyurmuştur.
Allah'ım, Ramazan ayını bizi ibadetle doldur. Vakitlerini bizlere itaatiyle süsle. Gündüzlerinde oruç tutmamızda ve gecelerinde namaz kılmamızda bize yardım et.
Mübarek Ramazan ayının 9. gününün duasında Yüce Allah'a şöyle sesleniyoruz.
Allahümme ceal. واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي
محبتك يا
Allah'ım, bugün de geniş rahmetinden beni nasipsiz bırakma. Açık delil ve burhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa götür. Muhabbetinle ey şevkli insanların arzusu.
Bugünkü duamızda Rabbimizden sonsuz rahmetine bizi dahil etmesini diliyoruz. Onun rahmeti tüm varlıklara ulaşır. Ancak salih kullar için dünyada ve ahirette ayrıcalıklı bir rahmet vardır. Bu duada o özel rahmetten pay sahibi olmayı istiyoruz. Ayrıca bizleri doğru yola yöneltecek apaçık delillerle kalbimizi aydınlatmasını ve her zaman rızasını kazandıran yolda yürümemizi sağlamasını niyaz ediyoruz.
Allah'ım, başkalarının senden istediği en iyi şeyleri istiyorum ve kullarına verdiğin en üstün nimetleri bana da ver.
Değerli dinleyiciler, kulluk ve ibadet ayı Ramazan adlı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bir sonraki sohbetimizde ruhsal ve manevi gelişmemize katkı sağlayan tevekkül kavramı üzerinde duracağız.
Bu mübarek günde oruç ve diğer tüm ibadetlerinizin Hak Teala katında kabul görmesini niyaz ediyoruz.
Bizleri İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Sevgili dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz, ayrıca yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız.
Bugünkü ilk mektubumuz Sayın Elif Yılmaz'dan. Dinleyicimiz mektubunda İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve masum çocukları hedef almasından bahsediyor. Son yıllarda Gazze'de yaşanan trajediler dünya kamuoyunun gündeminde. İsrail'in sivillere yönelik saldırıları, özellikle çocukların hayatlarını kaybetmesi, insanlık adına büyük bir kara leke olarak kaydediliyor. Çocukların hedef alınması, savaşın en acımasız yüzünü gözler önüne seriyor. Bu durum, savaşın sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik boyutlarıyla da insanlar üzerinde derin etkiler bırakacağını gösteriyor. Gazze halkı, yıllardır süren çatışmaların ve işgalin pençesinde yaşam mücadelesi verirken, masum çocukların ölmesi tüm insanlık için kabul edilemez bir gerçektir. Sivillere yönelik yapılan bu saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan bir durumdur. Birleşmiş Milletler gibi küresel aktörlerin daha etkin bir şekilde müdahale etmeleri, İsrail'in bu tür ihlallerinin önüne geçebilmesi adına elzemdir. Çocukların öldürülmesi sadece Gazze halkının değil, tüm dünya halklarının da ortak bir sorunu olmalıdır.
Evet, Elif Hanım şöyle devam ediyor, diyor ki, İsrail'in masum çocukları öldürmesi insanlık adına bir utançtır. Savaşın en acımasız yüzü sivil halkı hedef almak ve özellikle çocukların hayatını hiçe saymaktır. Bu konuda uluslararası toplumun daha güçlü bir şekilde devreye girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde insanlık büyük bir sorumluluğu omuzlarına almış olacaktır. Elif Hanım çok doğru söylüyor ama maalesef bugüne kadar bu uluslararası kurumlar tamamen sessiz kalmış ve sadece bir iki tane işte kınıyoruz, miniyoruz falan filan demekten başka bir şey yapmıyorlar. Yani yapmadılar. Gazze'de 50 bin kişinin üzerinde insan şehit oldu. Bunlar neredeyse 20 bini aynen, çocuk yaştaydı. Yani bir yerde dur demek gerekiyor. Elif Hanım da belirttiği gibi o mektubu çok anlamlı ve doğrudur. Çocukların korunması dünyanın her köşesinde öncelikli bir konu olması gerekiyor. Sadece Batı Asya'da değil, tüm dünyadaki tüm çocuklar dünyada için. Evet, onların yaşama hakkını onlardan almamalı. Onlar barış ve güvenli bir ortamda yaşamalı, eğitim görmeli ve dünyanın geleceğini inşa etmeleri gerekiyor.
Aynen, doğru.
Yani İsrail'in Gazze yönelik saldırıları sadece Gazze halkını değil, dünya genelindeki tüm insan haklarının savunucularında birleştirmesi gerekiyor. Çocuklar aynen, bu savaşların en masum kurbanlarıdır ve dünya onların korunması için çok daha fazla çaba göstermesi gerekiyor.
Evet, birçok dinleyicimiz bu konulara dair duyduğu endişeleri dile getirdi ve dünya çapındaki adaletsizliklere karşı birlikte mücadele etme arzusunu paylaştı.
Evet, bu çok tür mesajımız oldu bu konuda.
Evet, bu tür yazılar bizlere yalnızca umut vermekle kalmıyor. Aynı zamanda dünyada barış ve adaletin tesisi için el birliğiyle hareket etmemiz gerektiğini hatırlatıyor.
Evet. Elif Hanım'a çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Sıradaki mektubumuz Sayın Hakkı Adı Güzel Bey'den. Dinleyicimiz Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını topraklarından çıkarma planına değiniyor. Trump son dönemde yaptığı açıklamalarla Orta Doğu'daki barış sürecine dair daha agresif bir yaklaşım sergileyerek Gazze halkının yaşadığı topraklardan edilmesine yönelik bir planı gündeme getirdi. Bu tür bir plan yalnızca bölgedeki huzursuzluğu daha da derinleştirecek, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde büyük bir gerilim yaratacaktır. Trump'ın söz konusu planı Orta Doğu'daki dengeleri sarsabilir ve Gazze halkının yerinden edilmesi yeni göç dalgalarına, insani krizlere ve büyük bir belirsizliğe yol açacaktır. Gazze halkının hakları uluslararası toplumun üzerinde durması gereken en önemli meselelerden biridir. Böyle bir plan sadece Gazze halkını değil, tüm Orta Doğu halklarını ve küresel düzeydeki toplulukları olumsuz yönde etkileyebilir. Trump'ın bu planını hayata geçirmesi barış süreçlerini daha da karmaşık hale getirebilir ve bölgesel çatışmaların şiddetlenmesine sebep olabilir. Ayrıca uluslararası toplumun tepkisi bu tür bir planın kabul edilemezliğini vurgulayan bir duruş sergileyebilir.
Aslında ben ilk başta bu planı duyduğumda bana çok tuhaf bir gelmişti. Çünkü Gazze halkı topraklarını kaybetmemek uğruna 50 bin kişinin üstünde şehit vermiş. Şimdi hadi siz bu kadar şehit verdiniz, çıkın buradan, biz burayı yapalım, sonra da geri dönmeyelim. Böyle bir şey, yani bir atasözü var halk arasında, pişmiş tavuk bile güler. Yani evet, kabul edilebilir bir şey değil. Aslında nasıl böyle bir şey anlatmış veya gündeme atmış bilmiyorum. Neyse, Hakkı Bey şöyle devam ediyor. Trump'ın bu gibi bir planı hayata geçirmesi Batı Asya'daki barış çabalarını yok edecektir. Gazze halkının yaşadığı topraklardan edilmesi sadece bir insanlık dramı değil, aynı zamanda uluslararası hukukun da ihlali anlamına gelir. Böylesine bir adım atılacaksa dünya liderlerinin ortak bir tavır sergilemesi gerekmektedir. Trump'ın planının bölgede büyük bir insani kriz yaratma potansiyeli taşıdığı ve bunun uluslararası hukuk çerçevesinde ciddi ihlallere yol açacağı bir gerçektir. Dünya liderlerinin bu gibi ihlallere karşı daha güçlü bir duruş sergilemeleri Batı Asya'daki barış için önemli bir adım olacaktır.
Evet arkadaşlar, dinleyicimizin düşüncelerine katılmamak elde değil. Uluslararası hukuk ve insan hakları ihlalleri konusunda daha dikkatli ve duyarlı bir yaklaşım benimsenmelidir. Bu durum sadece Gazze halkını değil tüm insanlığı ilgilendiren bir mesele haline gelmiş bulunuyor.
Evet ve gördüğümüz gibi dünyadan da bu plana karşı çok büyük tepkiler geldi. Hatta sadece bölge ülke liderleri ve yetkilileri değil, diğer ülkeler bile çok büyük bir tepki gösterdi ve sanırım artık Trump böyle bir plandan inşallah geri adım atmıştır. Neyse Elif Hanım'dı, Elif Hanım mıydı? Affedersiniz, Hakkı Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Ahmet Özdemir adlı dinleyicimiz de Avrupa'da hızla yayılan İslamofobiyi ele alıyor. Son yıllarda Avrupa'nın birçok bölgesinde özellikle göçmen ve mülteci nüfusunun artışıyla birlikte İslamofobi hızla yayılmaya devam ediyor. Bu durum toplumsal kutuplaşmayı derinleştiriyor ve toplumların bir arada yaşama kültürünü tehdit ediyor. İslam'a ve Müslümanlara yönelik ön yargılar yanlış bilgi ve korkulardan besleniyor. Bu tür ayrımcılık Avrupa'daki sosyal uyumu zedeliyor ve insanların birbirine olan güvenini sarsıyor. İslamofobinin yayılması sadece Müslüman toplumu değil, tüm Avrupa'yı etkileyen bir kriz haline gelmiş durumda. Bu durumun önüne geçebilmek için daha bilinçli bir toplum oluşturmak ve birbirimizi anlamaya yönelik çabalar harcamak zorundayız.
Evet. Ahmet Bey şöyle devam ediyor, diyor ki Avrupa'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık arttıkça toplumsal huzursuzluk da büyüyor. İslamofobi tüm toplumların bir arada yaşama kültürünü zedeleyen bir hastalıktır ve buna karşı hepimizin sorumluluk taşıması gerekir. İslamofobinin arttığı bir Avrupa'da insan hakları savunucularının dini ve kültürel çeşitliliği kucaklayan bir toplum vizyonu geliştirmeleri önemlidir. Eğitim ve diyalog yoluyla bu ön yargıların aşılması Avrupa'da daha barışçıl ve hoşgörülü bir toplum oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. İslamofobi bir dinin ya da kültürün ötesinde tüm insan haklarının ihlali anlamına gelir. Birlikte yaşama kültürünü zedeleyen bu ayrımcılıkla mücadele etmek her bireyin sorumluluğudur. Eğitim, diyalog ve empati ile bu hastalıklı ön yargılara karşı hep birlikte durmalıyız.
Evet değerli dinleyiciler, bilindiği gibi İslamofobi sadece bir dini ve kültürel ön yargı meselesi değil, aynı zamanda insanların temel haklarına da saygısızlık anlamına geliyor. Avrupa'daki bu tehlikeli trendin toplumlar arasındaki güvenliği ve birlikte yaşama kültürünü tehdit ettiğini unutmamalıyız.
Ve burada bir şey hatırlatmak istiyorum. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin Avrupalı gençlere bir tavsiyesi vardı. Lütfen İslam'la ilgili bilgilerinizi İslami kaynaklardan, doğru kaynaklardan edinin. Eğer böyle bir şey olursa gerçekten İslamofobinin kökü Avrupa'da ve dünyada kazınır.
Evet, doğru. Aynı zamanda Müslümanların da davranışları, yani onların reklamları, her türlü medya veya başka türlü yollarla İslam'ın yanlış imajını gidermeleri
aynen
gerekir.
Aynen dediğiniz gibi, evet. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.ir olan internet sitemizde İran ve dünyaya dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rf.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars'ta yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars'ta Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerin ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Nuran Gültekin, Nurettin Aras ve Leman Gül isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@parstoday.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizi ayrıca İran Radyo adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla sağlıcakla kalın, esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisli başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programa İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadise ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bu semavi kitabın şifa kaynağı olduğunu buyuruyor. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yüce Allah bu ayette Kur'an-ı Kerim'in tesirlerini beyan ediyor. Bu semavi kitap en başta insanları iyi vaazlarla nasihat ediyor ve onları hayır ve saadete davet ediyor. Kur'an-ı Kerim daha sonra bu kitabın şifa özelliğini gündeme getiriyor ve nasıl müminlerin gönüllerine şifa olduğunu ve onları hidayete erdirdiğini anlatıyor. Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve şifa özelliğini gözden geçiriyoruz.
Bilindiği üzere ahlaki ve ruhi hastalıklar insanın cismi hastalıklarına benziyor. Her iki çeşit hastalığın hafif ve ağır biçimleri oluyor. Her iki hastalık çeşidi bulaşıcı da olabiliyor ve başkalarını da hasta edebiliyor ve her ikisinin tedavisi için uzman hekimlere başvurmak gerekiyor. Dolayısıyla her iki hastalık çeşidinde en başta söz konusu cismi veya ruhi hastalığın sebebinin tespit edilmesi ve hastalığın esas kökü bulunduktan sonra tedavi edilmeleri gerekiyor.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi Kur'an-ı Kerim'in şifa dağıtan ilaç olduğunu belirtti. Değerli bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, yararlı, şifa ve bereketli ilaç ve baktığı kimseyi koruduğu ve onu izleyeni kurtardığı için sizlere armağan edildi. İmam Ali de, Kur'an-ı Kerim'in tüm derslerin dermanı ve küfür ve nifak ve şaşkınlıktan kurtarıcı olduğunu beyan ediyor. O Hazret, Nehcül Bülağ'ın 176. hutbesinde şöyle diyor. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan kimse fakir değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'siz hiç kimse güçlü ve zengin olamaz. Bu büyük semavi kitaptan hastalıklarınız için şifa dileyin ve ondan sorunlarınızın çözümü için yardım talep edin. Zira bu kitapta en büyük hastalıkların yani küfür, nifak, sapkınlık ve karanlığın tedavileri yer alıyor.
İmam Hasan Müştebi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in şifa özelliği hakkında şöyle diyor. Gerçekten şu Kur'an'da aydınlatıcı ışıklar ve kalpleri hastalıklardan kurtaran şifalar bulunuyor. O zaman kalbini cila vermek isteyen kimse bu kitabın nuru ile kalbini cila vermesi ve Kur'an-ı Kerim'in özellikleriyle bütünleşmesi gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek basirette insanın kalbinin hayat kaynağıdır. İnsan karanlıkta yolunu nurun yardımıyla bulduğu gibi. İmam Rıza Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim her derdin dermanıdır.
Yüce Allah İsra suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Tabatabai bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim şu açıdan şifadır ki evvela gönül sayfasını her türlü afet ve sapkınlıktan kurtarır ve faziletler için hazırlar. Allame Tabatabai'ye göre Kur'an-ı Kerim'in rahmaniyeti de insana, fıtratına uygun hareket etmekte ve bu yolda direnmekte yardımcı olur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim hem gönül hastalığını ıslah eder ve hem doğru yolda direnme gücü kazandırır. Çünkü bu semavi kitap insanın günaha karşı direnme sistemini güçlendirir ve günah etkeniyle yüzleşmesinde direnmesini sağlar. Kuşkusuz bu durum, ancak birey iyileşme peşinde olursa gerçekleşir. Nitekim Allah Resulü de Kur'an-ı Kerim'in ancak ona sarılan ve onu izleyenleri kurtardığını buyuruyor.
Yüce Allah Bakara suresinin ilk ayetlerinde de şu vurguyu yapıyor. O kitap, Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar. namaz kılarlar. Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerinedir ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece mümin ve muttaki insanlar için şifa ve rahmet kaynağıdır. Nitekim İsra suresinin 82. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa ve rahmet olduğu vurgulandıktan sonra bu kitabın zalimler için hüsrandan başka bir getirisi olmadı. Çünkü onlar düşünmeden ve sırf inat yüzünden Kur'an-ı Kerim'i inkar ettikleri ve hakikati benimsemedikleri ve sonuçta ziyan edenlerden oldukları kaydediliyor.
Ancak kim ihlasla hakikat peşinde olursa ilahi kelamdan daha iyi bir yol gösterici bulamayacağı aşikardır. İmam Ali Aleyhisselam bir yerde şöyle buyuruyor. Bilin ki bu Kur'an-ı Kerim aldatmayan bir nasihat vericidir ve saptırmayan bir yol göstericidir. Asla yalan söylemeyen bir sözcüdür. Kim Kur'an-ı Kerim ile hemdem olursa ya bir şeyi artar ya bir şeyi eksilir. Şöyle ki, hidayet ermesi artar ve sapkınlığı azalır. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan hiçbir şeye muhtaç olmaz ve Kur'an-ı Kerim'siz olan herkes muhtaçtır. O zaman şifanızı Kur'an-ı Kerim'den isteyin ve zorluklarda Kur'an-ı Kerim'den yardım dileyin ve Kur'an-ı Kerim ile dost olup Allah'a yönelin ve Kur'an-ı Kerim ile Allah'ın kullarından bir şey dilemeyin. Zira kulların Allah katına yakınlaşmaları için Kur'an-ı Kerim'den daha iyi bir şey yoktur.
İnsan gerçek kemal ve ebedi saadete ulaşmak için bilgi ve yürek yakan bir rehbere muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanlara mutluluk ve saadet erdirmek amacıyla mükemmel bir program ile nazil olduğundan insanlar bu kitabın tavsiyelerine uyarak her zaman hakikat ve saadet yolunu bulabilir. İmam Seccad Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerin gerçek kaynağı olduğunu belirterek şöyle diyor. Gerçekten Yüce Allah, İslam ümmeti kıyamet gününe kadar muhtaç olduğu hiçbir şeyi kitabında peygamberine nazil ve beyan ederek esirgememiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi zorba devletlerin müzakere ısrarı kendi taleplerini kabul ettirme amaçlıdır ve İran bunu reddedecektir açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Pezeşkian birlik ilk ve son sözü söyler açıklamasında bulundu. Irakçı Trump'un iddia edilen İmam Hamine'ye mektubuna tepki gösterdi. Sistan ve Beluçistan eyaletinde 9 kişilik iki terör ekibi imha edildi. İran nasıl kadın paralimpik sporunun gelişiminde dünyanın en iyi ülkesi oldu? Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.